Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Haftanın açılışında ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler'de sizlerle teknolojiyi konuşmak, teknolojinin konuşulmayanlarını konuşmak için birlikteyim. Bugün neler konuşacağız konuşulmayanların arasında? Şöyle, bugün önce dronları konuşacağız. Dronla ne yapıyoruz, ne ediyoruz konuşacağız ama orada özellikle üstüne durmak istediğimiz nokta taşımacılık. Drone'la taşımacılık yapılır mı, yapılamaz mı konuşacağız. Ardından çocuklara teknolojiyi nasıl anlatmalıyız, programlamayı nasıl öğretmeliyiz, bunları konuşacağız. Ve tabii ki haberlerimiz olacak. Şimdi hemen konumuza girelim. Hattımızda çok değerli bir konumuz var. Merhabalar Mustafa Bey.
Merhabalar Serhat Bey, iyi günler.
İyi günler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Ben Mustafa Tonguç. DHL Express'te operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısıyım.
Süper. Peki. Mustafa Bey, şimdi hayatımıza bir gün oyuncaklar babında dronlar girdi. Aa ne güzel uçuyormuş, aa resim de çekiyormuş, film de çekiyormuş falan derken bir anda bunlar bize kargo getirip götürür, taşımacılık işine girer diye anladık. Biraz bu şeyden başlangıcından itibaren bu drone nasıl girdi hayatımıza, özellikle taşıma alanına nasıl girdi, kargo alanına nasıl girdi, bunu bir sizden alabilir miyiz?
Evet, tabii ki. DHL Express olarak veya da DHL olarak diyeyim daha doğrusu, ilk hayatımıza 2013'te girdi. Almanya'da bir proje yaptık. O projede karadan adaya eza olarak tıbbi malzemeler teslimatı denemeleri yaptık. Çünkü genelde adalara teslimatlar çok zordu. Koşullar zor olduğu için bazen teslimatlar yapılamıyordu ve tapları bir kere az olarak yapılıyordu. 2013'te proje olarak başarılı olarak titrenecek şekilde girdi.
Süper.
2016'da sonrasından farklı bir deneme yaptık. Onu da Afrika'da denedik. Tabii ki Parsecopter dediğimiz bizim drone'un da kendi adı var. Onu da geliştirmeye çalışıyoruz. Devamlı inovatif olarak bakıyoruz buna.
Evet.
Orada Victoria Gölü kısmında karadan adaya özel bir teslimat. Yine eza olarak, yine tıbbi malzeme olarak nitelecek gönderilerimiz vardı. Orada özellikle parsakopteri o kadar geliştirdik ki 60 kilometrelik bir mesafe katledebilecek duruma getirdik. En son olarak da 2018'de bir projemiz vardı. O projede de Almanya'da iki dağ arasında iki yerleşik için flotunun teslimatları yapabildik. Bir de Çin, bizim en son teknolojimiz şu anda dediğimiz flotunun teslimatımız var. Çin'de özel bir müşterimiz için bir çözüm bulduk. İstasyonla müşterinin arası 10 kilometrelik bir bölümü. Normalde 40 dakikada bir geleneksel kurye olarak baktığımızdan teslimatı yapabiliyorduk. Trafikten dolayı. Şu anda o teslimatı aşağı yukarı 8 dakikada yapabiliyoruz.
Süper.
Ve müşterimize tabii ki özel çözümler de bulabiliyoruz. Günde bir kere teslimat yaparken de şu anda günde iki kere hem teslimat hem toplama yapabiliyoruz. Şu anda tabii ki DHL buna daha çok proje olarak bakıyor. Proje çözümleri ve inovasyon olarak bakıyor.
Ama hep öyle başlamıyor mu Mustafa Bey? Yani her şey,
evet,
sanırım
doğru,
herhalde.
Doğru diyorsunuz, doğru. Bir de bizim 2050 hedeflerimiz var. Sıfır emisyon diye, karbon emisyon diye bir hedefimiz var. Onunla beraber zaten daha çok teknolojik çözümlere bakmaya çalışıyoruz. Daha çok elektrikli ve benzin tüketimi olmayan, insan gücü gerektirmeyen daha çok otomasyonlara bakıyoruz. Onun için drone da hayatımıza mecburiyetten girdi. Zaten herhalde ilk sağlayıcı biz olduğumuza eminim açıkçası. 2013'te ilk sağlayıcı DHL Express olarak entegre ettik şu anda.
Evet, peki şimdi birazcık o şeyden bahsedelim mi? Sizin geliştirdiğiniz o drone'dan bahsedelim mi? Ne kadar taşıyor, nasıl taşıyor? 60 kilometre dediniz, 30 gidiş 30 geliş gibi mi 60 mı, yoksa 60 gidiş 60 geliş midir?
60 gidiş 60 geliş gibi düşünmeniz lazım. Tek, çünkü adaya direkt 60 kilometrelik bir mesafe vardı. Teknolojiye baktığımızda çünkü çözümlere göre bakıyoruz açıkçası. Mesela Çin'deki drone 60 kilometre değil, daha çok hıza odaklı. Orada 8 dakika olması önemliydi. 8 dakikalık bir mesafe ama 10 kilometre.
Evet.
Orada günde 2 kere gidip şarj edebiliyoruz. Bavarya'da mesela Alplerin arasındaki olduğu drone'a daha farklı bir çözüm baktık. Çünkü orada hava şartları zor. Biliyorsunuz dağlık alanlarda rüzgar evet, çok evet. olabiliyor, kar olabiliyor.
Evet.
Onun için oradaki parselikopter daha çok dayanıklılık odaklıydı. Çin, Afrika'daki de mesafeydi. Oradaki sıkıntımız mesafeydi. Onun için özel şarj, özel bataryalarla 60 kilometre üzerine odaklandık. Ama tabii ki limitleri var. Bu limitler de özellikle yük kapasite limitleri. O da 5 kilo şu anda maksimum olarak görünüyor. Bir de tabii ki ebat. Biliyorsunuz pervaneler vardı. Pervanenin altına çok büyük bir aparat koyamazsınız.
Hava akımını engellemesin diye değil mi?
Evet tabii. İtiş gücü yukarı giderken de gönderi alta itmeye çalışır. Onun için tabii ki olmadığı ebat limitlerimiz de var.
Anladım. Tabii bunlar hepsi aşılacak şeyler ama başlangıç için hiç fena değil. Bir de hani 5 kilo diyoruz, sanki 5 kilo azmış gibi geliyor ama sonuçta ütü taşımayacağız bunlarla. Evrak taşıyacağız herhalde. Yani şehirler arasında mesela Çin gibi bir yerde değil mi?
Yani tek tek evrak değil açıkçası. 5 kilo şu anda bakarsak özellikle bizim sektörde hızlı taşımacılıkta gönderi ağırlığının ortalaması zaten 6,5 kilo. Yani bu bütün ekspres sağlayıcılığı için geçerli. Tabii ki 100 kiloluk gönderilerimiz var, 200 de olabilir. Ama ortalamaya bakarsak toplamda 6-7 kilo. Zaten aslında bir nevi gönderinizin %80'ini dronlarla aslında teslimata müsait gibi görünüyor şu anda baktığımızda.
Peki bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz siz? Öyle baktığımızda hani birazcık bir şeyler oturmaya başlamış şimdi. Hani teker teker tane tane örnek yerleri sayıyorsunuz ama sanki DHL bu işi sevmiş ve gelecek vizyonuna bunu koymuş gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum?
Yok, aslında çok yanılmıyorsunuz. Tabii ki vizyon, uzun vadeli vizyonumuz da var. Onun için zaten denemelere çok erken başladık ve farklı sağlayıcılarla ortaklıklar da yapıyoruz bununla ilgili. Ama açıkçası gelecek 10-15 sene içinde çok güncel hayatımızda olacak gibi görünmüyor. Yani orada yani biraz gerçekçi de olmamız lazım. Çünkü hani bunun şu anda altyapısı çok mevcut değil. Biliyorsunuz şimdi dronelar çoğun evinde de var artık. Dronelarla
evet.
Bugün benim evde de var. DJI drone'um var bir tane.
Öyle mi?
Belli bir alanlarda çıktığınız zaman yerleşik alanlarda Wi-Fi frekanslar, interference'lar olabiliyor. Farklı yerlerde iletişim kopukluğu olabiliyor. Onun için hani altyapının da tabii ki önce bir olması lazım bunun için. Altyapı derken 5G olarak biz nitelendirebileceğimiz önce bir connection, dronlar arası ve otomasyon arası. Öbür taraftan tabii ki yönetmelikler de biraz daha gelişmesi lazım. Şu anda çoğu ülkelerde global olarak Türkiye'de dahil bunun içinde yönetmelikler var ama yönetmeliklerin çoğu kısıtlamayla ilgili. Yasak alanlar, göz hizası olması lazım, kaç metre uçabilir. Ama asıl gerekli olan biraz daha trafik yönetmelikleri. Nasıl havacılık sektöründe kule var, kule yönlendirme uçakları, trafik kuralları vardır. Onlar biraz daha şu anda eksik, global olarak eksik ve bunun gelişmesi lazım. Çünkü düşünsenize bugün biz deneme yapıyoruz ama deneme mesela bir drone, iki drone, üç drone. Birden İstanbul'un bir merkezinden 500 tane drone kalkıyor ve farklı rakipler de aynısını yapıyor. Havada dronelar uçuşuyor ama kim neyi kontrol ediyor, nasıl bir trafik kontrolü var? Şu anda tabii ki onun biraz daha altyapısı yapılması lazım.
Bir de sayıları çoğalınca sanırım o bahsettiğiniz o sizin interferans sorunları da ortaya çıkacaktır herhalde.
Evet,
yani
evet.
Bu şey değil, sınırsız sonsuz bir kaynaktan bahsetmiyoruz. Havadaki frekanstan bahsediyoruz sonuçta. Peki
evet.
Sizin öngördüğünüz yine bunlar taşınabilir ya da şunlar taşınamaz dediğiniz şeyler var mı?
Yani taşınamazlar var tabii. Sonuçta drone elektromagnetikler olmaz. Mesela biliyorsunuz havacılık sektöründe de magnetler ön tarafa konmaz, pilot tarafına. Uçağın arka tarafına yükleyemiyorsunuz.
Bilmiyordum bunu.
Aynı buna benzer de tabii ki ne, bu komünikasyonu etkileyecek maddeler taşınmaz. Tehlikeli maddeler taşınmaz diye düşünüyorum. Çünkü düşünün, tehlikeli madde taşıyacaksınız. Bir yerde bir kaza olacak, bir drone düşecek.
Allah korusun.
Doğaya zararı olabilir, sıvı akabilir. Bu tarz şeyler taşınamaz. Taşınabilecekler de tabii ki ne, ebat ve boy olarak her şey taşınabilir aslında. Yoksa onun dışında ne bileyim, hepsi ekspresten veya farklı bir markadan bir alışveriş yapıyorsunuz. Acil bir servis için özel bir anlaşmanız da varsa da ne bileyim, küçük telefonlarından tutun kitaplara kadar her şeyi taşıyabilirsiniz aslında 5 kilonun altında.
Şimdi benim takıldığım nokta şu, hani dronlar hep gözümün önüne geldiğinde bu konuda hani fikir alışverişi yaptığımızda arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. Yani drone nasıl geldiğini haber verecek ya da aşağıya mı gidecek, hani o şeylerin evrakların verildiği merkeze mi gidecek, yoksa bizzat kapıyı çalıp camı çalıp hani camdan içeri mi girecek? Buralarda hep takılıyoruz biz, düşünüyoruz bunları. Siz ne diyorsunuz, nasıl görüyorsunuz oraları?
Tabii bu soru işaretleri e-ticaretle daha çok gelmeye başladı. Sonuçta e-ticaret hayatımıza girdi. Geleneksel taşımacılık ve değişmeye başlıyor ve inovasyona ihtiyacımız var.
Evet.
Onun için daha çok şu anda baktığımız fokus son birim tüketiciye değil de daha çok proje gibi baktığımız için, ne bileyim, bir şirketle anlaşma yapıyoruz. Orada da DHL akıllı istasyonlar kuruyoruz. Ha, nasıl oluyor? Şimdi. Mesela bir müşteriyle anlaşıyorsunuz. Onun oraya bir istasyon kuruyorsunuz. 1 metreye, 2 metre, 3 metre yüksekliğinde gibi düşünün. Yukarıda iniş alanı oluyor. Şimdi Çin'de yaptığınız çözüm böyle. Drone gidiyor, otomasyon, hiç kimse de buna intifir etmiyor.
Evet.
İstasyondan kalkıyor, DHL Diabong istasyondan kalkıyor. Müşterinin oradaki DHL inovasyon boksuna, akıllı boksa gidiyor. Ve üzerine helikopter gibi iniyor. Ve indikten sonra da asansör gibi içine alıyor, güvenli bir alana alıyor. Çünkü güvenli de olması çok önemli.
Tabii.
Ondan sonra da oradaki müşterimiz gidiyor, anahtarı var, gidiyor boksu açıyor, gönderisini alıyor. Ondan sonra teslimat olacağı zamanda, daha doğrusu toplama olacağı zamanda, akşam belli bir saatinde gidiyor oraya, toplama gönderisini koyuyor, drone alıyor ve o güvenli alandan çıkıyor. Tabii ki yoksa şahıs müşterilere şu anda nasıl olacağı çok zor. Yani gidip binanın önüne inecek, indiği
tabii,
zamanlar...
Tabii. Hani camı tıklatıp alsan abi mi diyecek?
Başkası tüfeği de çıkartıp vurmaya çalışır.
Aman Allah korusun, bu ülkede olur evet yani öyle şeyler. Ya Allah korusun. Peki şunu soracağım size yine. Dronların kullanımında bir otonom kullanımı var, yoksa bir pilot var ve bunu kameralarla mı yönlendiriyor uzaktan?
Yani bizim ilk çözüm pilotluydu. Düşünün, bir kurye kara alanından pilotlu navigasyonunu yapıyordu.
Evet.
Şimdiki çözümlerimiz hepsi otonoma döndü açıkçası. Çünkü bir faydası olmuyor. Düşünsenize, bir drone düşeceksin, yere pilot koymanız lazım. O zaman kurye aracıyla gider, daha verimli olma ihtimali var. 40-50 tane müşteriye.
Bir seferde değil mi?
Onun için otonom. Asıl geleceği bunun otonom olması. Çünkü hala şahıslara ihtiyacınız varsa, hala bir kişi arkasında durup da bunun pilotluğunu yapacaksa da çok verimli olmayabilir. Şu andaki mesele Çin'de %80 verim elde edebildik. Çünkü full otonom. Gönderiyi alıyor, istasyondan çıkıyor. Hiç kimsenin de dahil olmadığı şekilde karşı tarafı belli saatlerde iniyor ve belli saatte kalkışını yine yapıyor.
Anladım. Peki bu işi biraz daha ileri götürmek için soruyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Normal şartlarda benim anladığım kadarıyla şu anda DHL merkezden kalkıyor ve bırakması gereken yere bırakıyor. Ama mesela sizi aradan çıkartarak, atıyorum, bir A merkezinden bir B merkezine bir şeyi götürmez. Siz arada olmadan, böyle bir şey olabilir mi? Hani motokuryeler yapıyor ya şu anda.
Derken, hani müşterinin kendi istasyonları arası mı diyorsunuz?
Aynen.
Olabilir, tabii ki olabilir. Yani bu önemli olan oradaki hattı kurmak. Hattı derken yani bir istasyonu oraya kurmak olur. İstasyonlar istasyonu, herhangi bir istasyona yapabilirsiniz. Önemli olan orada yine mesafe olacak tabii ki ne. 10 kilometre, 15 kilometre aralıkta olursa tabii ki sıkıntı olmaz. Veyahut da özel bir ihtiyaca göre 60 kilometreye kadar şu anda çıkabiliyoruz. İleride tabii ki teknoloji önemli olan bunun. Belki 100 kilometre çıkartmak, 150 kilometreye çıkartmak. Elektrikli araçlar gibi düşünün. Bizim şu anda filomuzda elektrikli araçlar var. İlk gelen elektrikli araçlar 70-80 kilometre kapasitesi varken, şu anda yeni aldığımız elektrikli araçlar 150 kilometreye kadar çıkabiliyor.
Oo.
Zamanla da gelişecek bu. Geliştikçe de tabii ki daha fazla çözüm üretebileceğiz.
Ne kadar güzel bir şey. Hem de dünya da kazanacak bundan bir şekilde. Yani elektrikli kullandığımız için trafiği de azaltacak. Hani hava kirliliğini de azaltacak. Bir sürü katkısı olacak.
En odağımız da burada hava kirliliği ve emisyon açıkçası. Çünkü sonuçta çocuklarımıza bırakacak bir dünyaya ihtiyacımız var. Uzun vadede geçerli de gerçekten bunu hedef aldık sizinle. Ve bununla beraber bu tarz çözümler hem yer filosunda da değişimlere başladık. Elektrikli araç, hibrit araçlar olsun. Hem de havacılıkta da daha verimli uçaklar olsun. Şu drone'la da beraber tabii ki o hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sponsorluğunu da yapıyoruz. Mesela şu anda DR1 Racing diye global bir yarışma var. Drone yarışması. Bunu isim sponsorluğunu da yapıyoruz. Orada da destek olmaya çalışıyoruz. Daha çok insanlar buna katkı sağlasın diye.
Bu işin üstündesiniz yani, hani başkaları da yapsa siz de yapsanız o işin ilerlemesi için çalışıyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum size, sizin kendi hareket planlarınızda bu var diye anlıyoruz artık, hani yaptığınız sponsorluklardan tutun da yönetmelikler konusunda şeye kadar. Bu konuda nereye doğru gitmeyi planlıyorsunuz? Mesela işte sizin öngörünüz, atıyorum, bunun Türkiye'de mesela başlama zamanı olabilir mi? Ya da denemelerin başlama zamanı gibi bir şey öngörüyor musunuz?
Öngörme gibi demeyeyim de daha çok belki proje ihtiyacı olarak diyelim. Bir gün bir müşterimiz olursa, maalesef Türkiye'nin altyapısına bakarsanız çoğu müşteri de İstanbul'da. Şu anda bizim gönderinin %70'i sadece İstanbul'dan çıkıyor. Onun dışında Anadolu'ya baktığımız zaman da tabii ki biraz daha niş gibi kalıyor. %30 şu anda volume Anadolu'dan geliyor. Evet. Geliştikçe de tabii ihtiyaca göre proje olarak bakılacak buna. Proje ihtiyacımız olduğu zaman da biz globalle konuşup böyle bir çözüme ihtiyacımız var. Bir drone denemesi yapabiliriz ve destek olurlar tabii ki. Misal veriyorum, şu anda Antalya'da bir yerdesiniz. Ama Antalya'nın dağlık kısmında bir müşteri var ve gerçekten bir potansiyeli var. Sonuçta bu bir yatırım da gerektirdiği için ve devamlı bize çalışacağını belirterek bir sözleşme yaparak da bu tarz denemeler başlayabiliriz. Ama şu anda mesela öyle bir projeye baktığında ne bileyim bir herhangi bir tekstilci Antalya'nın dağında değil de merkezinde olmayı tercih ediyor. O zaman da şu andaki durumda drone'a pek ihtiyacımız olmuyor ama müşteri çıktığı an ilk denememizi biz de yapmayı planlıyoruz inşallah.
Yani şunu bence siz önerirseniz firmalara hani bu konsepti bence kabul ederler. Çünkü cuma günü saat 4.30'da Maslak'tan yola çıktım. Levent'e geldiğimde aradan 1 saat 45 dakika geçmişti. O yol normalde 1.5 dakika yani araba hani yol trafik açık olduğunda 1.5 dakikalık yolu hani kuş uçuşu 45 saniye midir 1 dakika mıdır artık onu bilmiyorum. Ama 1 saat 45 dakikada geçtim ben. Bence oradaki firmalar buna girecektir yani.
Çok haklısınız ama bu genelde baktığımız projelerimiz genelde kırsal alanlarda oluyor. Şehir merkezindeki bunu yapabilmek için dediğimiz konulara değinmek lazım. Altyapı, bir de yönetmelikler çok gerek. Çünkü drone uçtuğunuz zaman öyle otonom şehir merkezi üzerinde önce bir planlama yapılması lazım. Çünkü herhangi bir drone'u kaldırdığı zaman da çarpışmaları önlemek, güvenli gitmesi. Çünkü güvenlik çok önemli oluyor bu durumda. Güvenli gitmesi çok daha önemli oluyor. Tabii ki kırsal alanlarda bu daha kolay. Çünkü ne bileyim bir dağa çıkarken de bir drone'un bir yere çarpması ve bir yere düştüğü zaman bir insana zarar vermesi riski biraz daha düşük. Bu tarz projeleri yaptığı zaman. Onun için İstanbul belki en son aşama olur diye tahmin ediyorum. Daha çok Anadolu bölgesinde belki bir proje olabilir müşteri ihtiyacına göre.
Belki biz bunları konuşurken şunu da konuşmak lazım. Şimdi hafta sonu epeyce birazdan okuyacağım haberlerde de olacak bunlar. 5G nasıl başlayacak, hangi Avrupa ülkelerinde başlamış falan bunlara baktık. Şu anda 5G'nin başlangıcı için genelde büyük şehirler, turistik şehirler vesaireler seçiliyor. Ama şimdi mesela sizin söylediğiniz anlamda dronların otonom olarak hani böyle merkezle de irtibatlı olarak çalışması için 5G şart. Demek ki 5G'yi büyük şehirlerden biraz daha kırlara doğru da götürmekte fayda var çıkıyor belki de.
Doğru. Doğru. Zaten Avrupa'nın çoğu şehirlerinde özellikle kırsal alanlara sağlayıcı mecburiyet konuyor. Misal veriyorum.
Evet.
Proje yapıyorsunuz. İhaleyi almak istiyorsanız bu ihaleye şu sözü veriyorsunuz. Şu kırsal alanlarda 5G'ye getireceğim diye.
Evet.
Onun için 5G altyapısı yaparken tek büyük şehir olarak bakmamak lazım. Sonuçta bir bağlantılık olarak connectedness diyoruz biz buna.
Evet.
Bağlantılık olarak görmek lazım. Çünkü 5G'nin teknolojisi biraz daha da farklı olacak. 5G teknolojisi bazıları böyle parçalayacak.
Evet.
Nesneler arası
evet.
Komünikasyon da başlayacak
evet.
Bununla beraber.
Evet.
Onun için tek bir yere odaklanmak tabii ki proje aşaması, test aşaması olabilir. Ama uzun vadede bunu, daha doğrusu orta vadede diyebiliriz aslında. Orta vadede bunu tüm alana yaygınlık olarak görmek lazım.
Aynen öyle yani ama işte baştan konuşmak yani şu anda duyurulanlar işte İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya falan bunlar şey olarak bakıyorlar. Hani şimdilik başlangıcı böyle diye bakıyorlar. Büyük şehirler olarak
evet,
görüyorlar.
Evet,
ama doğru. Muhtemelen ilerleyecektir o da küçük şehirlere doğru. Daha doğrusu kırsal alanlara doğru.
Biz de özellikle 10-15 yıl olarak kendimize hedef koyduk. En azından bunu proje olarak görmek. 15 yıl sonra belki gerçekten hayatımıza full girmiş olabilecektir onlar. Çünkü altyapı da o zaman daha garantili, daha sağlam olmuş olur.
Cihazlar da değişecek herhalde değil mi? Yani
tabii cihazlar gelişiyor. Yönetmelikler gerekli zaten. Yönetmelikler gelişecek. Onunla beraber sadece teknolojik altyapıya bakmamak lazım. Biraz da hani trafik kuralları gibi kanunlara da bakmamız lazım. Dediğim gibi bütün ülkelerde daha çok kısıtlamalar üzerine. Ne bileyim 120 metreyi geçmeyecek. Havalimanı alanlarında yasaktır. Efendime söyleyeyim göz hizasını geçmeyecek. 500 metreyi geçmeyecek diye. Sadece kısıtlamalarla yönetmelikler var.
Evet.
Asıl yönetmelikle gerekli olan trafik kuralları, kuleler, trafik yolları, bir drone şehir merkezi hangi bölgelerden geçebilir, nerelere inebilir. Otoparklarımız var şu an araçları için. Belki drone otoparkları olacak.
Bunları oturtmuş olan bir ülke var mı peki sizin gördüğünüz? Hani bak şunlar
yok.
Ne güzel yapıyor diyebileceğimiz bir yer var mı?
Kesinlikle global olarak dediğimiz gibi bir gelişmesi gereken bir konu bu. Çin yavaş yavaş gelişi hızlandırdı açıkçası. Çin bayağı bir hızlanmaya başladı bu yönetmeliklerde. Ayda bir yönetmelik çıkıyor. Farklı gelişim alanında. Onun için gelişen orada var ama daha tabii o da hala çok uzak.
Anladım. Ya inşallah olur bunlar da ya. Böyle hani şeyde yolumuz var yani. Oraya doğru gidecek yolumuz var ama en azından sizin bu tip şeyleri yapmamız ve bizim programda bunları dile getirmemizle insanlar nereye doğru yönetmelik yapmaları gerektiğinin biraz farkına varırlar diye düşünüyorum ve umuyorum bunu.
Tabii ki. Biz de aynısını umuyoruz.
İnşallah, inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Gerçekten de böyle değişik bir vizyon verdiniz bize. Değişik bir bakış açısı verdiniz. Son olarak size şunu da sorayım. Hani siz DHR olarak mesela adımlarınızı sayalım deseniz, hani şöyle gidecek mesafeleri sayalım deseniz, bundan sonraki adımlarda neler yapacaksınız?
Yani bundan sonraki adımlar tabii ki şimdi anlattığım şeyler hep hızdı. Efendim hızdan sonra mesafeydi, kapasiteydi. Biraz da tabii ki şeye bakmak lazım. Hani ses oranlarına, şimdi dronlarda sesler var. Biraz daha sessiz dronlara geçebilir miyiz acaba uzun vadede? Evet. Onların çalışmaları yapılacak. Sağlayıcılar bulmak. Mesela Çin'de şimdi Eihang diye bir şirketle anlaştılar. Onunla beraber geliştiriyorlar dronda. Belki Türkiye'de çok iyi bir sağlayıcı varsa biz de başlayabiliriz. Onunla bir proje beraber projelendirme.
Evet.
Genelde bu bazen çok ilginç. Bazen şansa buluşmalar oluyor. Bazen bir toplantılarda buluşmalar oluyor. Bazen bir istek üzerine buluşmalar oluyor. Şirketlerin bir araya gelmesi çok önemli oluyor. Yani DHL Express'le veya da farklı bir DHL birimiyle bu tarz projeler gelişmesi için iki tarafında girişimci olması lazım. Türkiye'de açıkçası global olarak çok girişimci bir ülke olduğu için de gerçekten umut vaat ediyor açıkçası şu anda.
İnşallah, inşallah. Yani böylesi bizimki gibi ülkelerde başlayıp dünyaya yayılsa ne kadar gurur duyardık. Valla çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Umarım böylesi gelişmeler oldukça da sizi tekrar yayınımıza alıp gelişmelerden haberdar edersiniz bizi inşallah.
Teşekkürler, çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz Serhat Bey.
Sevgiler, çok teşekkürler.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, programımızın böylece ilk bölümünde hızlı bir drone turu yapmış olduk, drone hızında. Şimdi sizlerle böyle güzel bir Fransızca şarkı dinleyelim. Lady Lay, sonra birlikte olacağız.
J'étais si bien. J'étais heureux, j'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer Lady, Lady, Lady.
İngiliz takımının başına robot teknik adam getirilmiş. Robot. Yedinci lig takımlarından Wingate Finchley robot teknik adam göreve getirerek yeşil sahalarda bir ilke imza atmış. Futbolcular şeyi söylerlerdi. Fatih Terim çok iyi gaz veriyor derlerdi.
It's the football. That's the football. It's the football.
Şimdi yapay zeka böyle bir gaz verebilecek mi? Hadi oğlum çıkıyorsunuz, yeniyorsunuz karşı takımı. O takım sizin karşınızda ne yapabilir ki? Diyecek mi acaba yapay zeka? Ya da onu şöyle mi diyecek? Haydi arkadaşlar şu anda karşı takımın karşısına geçiyorsunuz ve onu yeniyorsunuz. Ama neyi tartışıyoruz? Yedincilik ya.
Yeni şeyler rehberi.
Ben Serhat Aya. Sizlerle Yeni Şeyler Rehberi'nde birlikteyiz ve ilk bölümümüzde herkesin çok merak ettiği bu dronlar ve dronlarla taşımacılık konusunu masaya yatırdık. Şimdi gelelim çocuklar konusuna. Çok değerli bir konuğumuz var mikrofonlarımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba. Merhaba Serhat Bey.
Merhaba Zafer Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Kısaca tanıtmaya çalışayım.
Lütfen.
35 yıldır programcılık yapıyorum. Yani program yazıyorum, bilgisayar programları. Hı hı. Son 30 yıldır da profesyonel olarak yapıyorum bunları. Ve son 10 yıldır da büyüklere, yetişkinlere bilgisayar programları konusunda ya da programlama konusunda eğitimler veriyorum. Yani devlet kurumlarına, özel sektöre. Ve son 3 yıldır da çocuklar için bir takım eğitimler ve eğitimler veriyorum. Kitaplar yazmaya çalışıyorum. En bilinende işte çocuklar için kodlama kitabım şu anda. Sanırım onunla ilgili konuşuyoruz.
Harikasınız. Evet, onunla ilgili konuşacağız. Şimdi ama kodlama tarafından biraz başlayalım istiyorum Zafer Bey. Yani şöyle.
Evet.
Şimdi kodlama dediğimiz şey sadece üniversitelere 35 matematik neti yaparak girebilmiş bilgisayar fakültelerine girmiş olan çocukların yapabileceği bir şey midir? Gençlerin yapabileceği bir şey midir?
Yok, kodlama yani çok kompleks bir konu tabii. Yani aslında bütün her şeyin temeli matematiksel, analitik düşünmeye dayanıyor. Ve bu hani sadece şıklara indirgenebilecek, işte 5 şıktan veya 4 şıktan birini seçme indirgenebilecek bir konu değil. Pek çok kompleks şeyi içinde barındıran bir konu. Ve bunun eğitimleri de yani bu düşünce sistematiğinin eğitimlerinde çok küçük yaştan itibaren verilebileceğini savunuyorum ben. Daha doğrusu ben değil, pek çok kişi.
Evet.
Dolayısıyla hani o dediğiniz şekilde değil.
Anladım, anladım. Peki oradan şuna geçmek istiyorum. Yine temel soru olarak bunu sormak istiyorum. Çocuklar kodlama öğrenebilir mi?
Elbette öğrenebilir. Çocuklar her şeyi öğrenebilir. Sorun burada bunu nasıl onlara verebileceğim, yani nasıl paketleyip nasıl sunduğumuz çok önemli. Ve hatta çocuklar derken çok küçük yaştaki çocuklarda bile kodlama eğitimi yapılabildiğini görüyoruz. Yani Amerika'da ilk başladı bu çalışmalar, 4 yaşından itibaren çocuklara kodlama eğitimi çalışmaları yapılabiliyor. Tabii burada yani kodlamadan kasıt şu, programlama aslında. Yani programı oluşturan temel söz dizimleri kodlama dediğimiz.
Algoritma mesela değil mi?
Pardon?
Algoritma mesela.
Evet, evet aynen. Tam da onu söylemeye çalışıyordum. Aslında algoritma yani programlamanın, kodlamanın temelini oluşturan şey algoritmadır. Algoritmanın müsaade ederseniz sözlük tanımını hemen
lütfen,
yapayım.
Lütfen, lütfen.
Siz karar verin çocukların.
Tabii
bunu
ki.
Öğrenip öğrenemeyeceğini. Aynen okuyorum sözlük tanımını. Algoritma belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol.
İşte.
Dolayısıyla şimdi kodlamanın, programlamanın temelinde de algoritma var. Yani bir problemi çözmek için o problemi çözümüne yönelik adım adım tasarladığınız yol. Dolayısıyla hani bunun söz dizimi, sintaks dediğimiz, yani yazılımda ya da programlamada sintaks dediğimiz olay önemi çok yok aslında. Burada önemli olan bu yol tanımını, sizin çözüme yönelik yaptığınız tanımın eğitilebilmesi. Yani tanımın ne kadar detaylı olursa, ne kadar analitik olursa o kadar başarılı bir program veya kodlama yapmış olursunuz.
Ne kadar güzel söylediniz. Yani hep de biz şunu anlatmaya çalıştık insanlara. Yani siz algoritmik düşünce yapısını insanlara, çocuklara, her kimseye yani onlar verebilirseniz bunların Assembler'la mı programladığı, Pascal'la mı programladığı, işte ne bileyim iOS'le mi programladığı çok artık konuşmaya gerek olmayan bir şey haline dönüşüyor değil mi?
Kesinlikle öyle, kesinlikle haklısınız. Yani bana mesleğimden dolayı ben size programınızın vaktini almamak için
lütfen, buyurun, lütfen.
İlgilendiren kısmını anlattım lütfen. Kendimle ilgili. Demin de kitaplar dedim ama çocuklara yönelik sadece bir kitabım var. Diğerleri büyüklere yönelik kitaplarım. Yani işte programlama teknolojilerine yönelik kitaplarım. Dolayısıyla hani dediğiniz doğru, bana şunu soruyorlar. Yani hocam hangi dili öğrenelim biz programlamada? Ben de diyorum ki hiç fark etmez. Merhaba dünya yazdırın 3-5 dilden. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onunla devam edin. Ama bir tanesini doğru düzgün öğrenin. Bütün dilleri öğrenmiş olacaksınız. Sadece bir Google'lama meselesi. Hani onun karar mekanizması nasıldı? Bununki nasıl ifade ediliyordur? Sadece o dildeki karşılığını bulacaksınız. Ama temel mantığını anlamak, yani programlamanın yapılarını anlamak, temel mantığını anlamak çok önemli. Zaten çocuklar için kodlama kitabındaki amacım da buydu. Yani temel 10-11 madde belirledim ben. Ve bu maddeleri dil bağımsız, yani dilden bağımsız, araçlardan bağımsız, yani programlama araçlarından bağımsız bir şekilde mantığını anlatmaya yönelik bir kitap yazdım. Evet. Müsaade ederseniz de biraz daha detay
seve
veririm.
Seve seve. Ben zaten sorularla sizi açmaya çalışıyorum. Siz söylerseniz ne mutlu bana.
Peki o zaman şöyle, mesela ben hani demin de bahsettim, 35 yıldır yazılım yapıyorum. 15 yaşından beri ben yazılım yapıyorum. İlk o hani daha PC'ler neredeyse yoktu. Sinclair dediğim bilgisayarlarla falan yapıyorduk televizyona bağlanıp. Şimdi ben 30 dediğim gibi son 30 yılımı da profesyonel yapıyorum. Son 10 yılımı da büyükleri programlama konusu, programlama teknolojileri konusunda, yazılım teknolojileri konusunda eğitimler düzenleyerek geçirdim. Şimdi ve 10-11'e yakında kitabım var bu konuda. Yani bir tanesi çocuklar için olduğu için, hani 10 tane yetişkinler için, bir tanesi de çocuklar için kitabım var. Evet. Dolayısıyla benim bu kadarlık tecrübemi aslında şöyle yola çıktı benim çocuklar için kodlama kitabının fikri. Oğlum o zaman kitabı yazdığım zamanlarda 8 yaşındaydı. Şu an 11 yaşında, yani 3 yıl önce, hatta evet, bir sene öncesi var. 7 yaşındaydı ve ben oğluma hani kodlama öğretilir mi diye hani tereddüt ediyordum ve o sıralarda Amerika'da bu çalışmalar başlamıştı. Yeni yeni başlamıştı ve gördüm ki orada 4 yaşından itibaren bu işlere başlanıyor. Yani kodlama eğitimine başlanıyor ve geç kaldığımı fark ettim hatta benim çocuğumun özelinde ve ona bu konuyu nasıl anlatırım? Ben 35 yıldır bu konuyla ilgileniyorum. O zaman 33 yıl diyelim. Evet. Ama bunu bir çocuğa nasıl aktarırımı düşünerek aslında bu kitap fikri ortaya çıktı.
Peki nasıl aktarırız çocuklara bunu? Biraz bunun örneklerini şimdi alalım sizden.
Şimdi çocuklara demin de söylediğim gibi işin özünü, temellerini anlatarak ve bunu çok yaş gruplarına göre çok basite indirgeyerek, sadeleştirerek anlatabiliriz.
Evet.
Bunu da kitabımda yöntemlerini gösterdim. Değişik araçlarla çok basit yöntemlere indirgeyerek gösterebiliriz. Şöyle basit bir örnek vereyim. Mesela şöyle itirazlar oluyor. Ya 4 yaşındaki çocuk işte kodlama, programlama öğrenebilir mi? Öğrenebilir. Şöyle her yaş grubuna yönelik çalışmalar yapılabilir. Mesela demin ne dedik? İşte algoritma bu işin özü dedik. Biz neyle başlıyoruz? Algoritma yapılarının anlaşılmasıyla başlıyoruz. 4 yaşındaki bir çocuğun algoritması mesela şu olabilir. Bir ördeği ikiye bölmüşsünüzdür puzzle olarak. Evet. O ördeği bütün yapması olabilir mesela. Bu bir algoritmadır mesela.
Aynen öyle.
Öyle değil mi?
Aynen öyle. Ya aslında baktığımızda şimdi algoritmik olarak baktığımızda, sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Yine ben insanlara şunu söylemeye çalışıyordum. Aslında çocuklar bir yaşından itibaren hayatı algoritmik olarak düşünmeye başlıyorlar. Nasıl dediklerini şunu söyledim. Mesela elinizde bir tabağınız var. Tabağınız doluyken o içindeki yemekleri al ağzına götür. Mesela bu bir loop dediğimiz, hani while döngüsü değil mi? Döngü bu yani bir tane.
Kesinlikle.
Bu bir algoritma mesela, işte alın. Kesinlikle. Bu çok basit, çocuk bunu öğreniyor. Ya da önünde bir engel yokken yürü. Önüne engel gelince dur. Ve orada aynen, işte yapması gereken başka bir procedure'ı düşünsün mesela.
Aynen. Dolayısıyla yani yorum yapabilme, muhakeme yapabilme, analitik düşünebilme şeylerini biz antre edebiliriz. Yani bunların antrenmanlarını yaptırtabiliriz çocuklara. Ve şöyle itirazlar geliyor mesela bana. Deniyor ki ya benim çocuğum müzisyen olacak. benim çocuğum sanatçı olacak, benim çocuğum doktor olacak, benim çocuğum avukat olacak. Niye kodlama eğitimi alsın? İşte. O zaman matematik eğitimi de almasın ilkokulda.
En büyük yani, yanlış bu zaten, evet.
Evet, soruluyor bu. Ama yani ben mesela yapay zeka da şu anda çok gündemde. Son 4-5 yıldır da yapay zeka konularını ben yeni başlayanlara ve çocuklara, gençlere anlatmayı hedefliyorum. Çok önemli çünkü geleceğimiz yani onlar. Bu konuları basite indirgeyerek onların anlayabileceği şekilde anlatabilmek çok çok önemli konular bunlar. Ve bizim geleceğimizi oluşturacak konular. Onun için çok önemsiyorum. Yani sadece kendinin öğrenmesi de çok önemli değil benim açımdan. Bir bunların aktarabilmek çok kıymetli, çok değerli görüyorum. Yani bir şey üretebilmeyi ve insanlarla paylaşmayı çok değerli görüyorum. Onun için bunlar önemli çalışmalar bence. Sorunuza geri dönecek olursak, yani çocuklara bunların eğitimi, hangi mesleği seçecek olursa olsun gelecekte, ki gelecekteki meslekler de şu anda tartışmalı biliyorsunuz. Evet. Bir şekilde analitik düşünceyi, matematiksel düşünceyi öğrenebilmesi gerekiyor. Bunun en iyi antrenman yapılacağı noktalardan birisi bir matematik ve programlamadır, yani kodlamadır. Dolayısıyla eğer müzisyen de olsanız, herhangi X bir meslek bile olsanız, bence bunların temel eğitimlerini almakta çok çok çok büyük bir fayda var diye düşünüyorum.
Vallahi size katkı olsun diye şunu söyleyeyim ben. Hukuki metinleri çok iyi anladığımı, neden çok iyi anladığımı kendi kendime sorup dururken işin içinden algoritma geçtiğini görüp bütün avukat arkadaşlara programcılığı önerdim. Çünkü öyle bir şey ki, kanun yaparken ilk önce değişkenleri tanımlıyorsunuz. Sonra sabitleri tanımlıyorsunuz. Sonra bunları birer kısaltma isim veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki şöyle olunca böyle olsun, böyle olunca böyle. Bayağı bildiğiniz programlama bu hukuki metinler. Bayağı programlama yani. Hani bir avukatın ya benim ne işim var algoritmik düşünceyle demesi kadar yanlış bir şey düşünemiyorum hayatta.
Kesinlikle, kesinlikle %100 katılıyorum. Yani aynı görüşteyim. Ben de kitabımın ön sözünde de ve her fırsatta sosyal paylaşımlarımda bunu vurgulamaya çalışıyorum zaten. İnsanlar korkmasın. Bakın aynı şey yapay zeka içinde var bugün. Yani bunlardan korkmayalım, anlamaya çalışalım. Bakın mesela bir en basit bir şey söyleyeyim. Siz mesela bir düğün planı, bir nişan planı yaparken ya da planlaması yaparken bir algoritma geliştiriyorsunuz aslında. Öyle değil mi? Yani adım adım bütün her şeyi planlıyorsunuz. Şu tarihte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şurada bitecek, şuraya gideceğim gibi. Aslında bu bir algoritmadır aslında. Hayatımızın her safhasında algoritmalar geliştiriyoruz. Eğer bunu biz okul döneminde, temel eğitim döneminde antre edersek, yani alıştırmalarını yaparsak, çocuklarımız hangi meslekte olursa olsun gelecekte bunları kolayca hayata geçirecekler ve antrenmanlı olarak geçirecekler. Dolayısıyla hangi işi yaparsa yapsınlar başarılı olacaklardır. Yani burada oradaki programlama dilinin C# olmuş, Java olmuş, şu olmuş, bu olmuş veya o algoritmayı hayata geçirirken ki yazdığınız kodlama dili bu olmuşun hiç önemi yok. Dediğim gibi bu doğrudan hayatla ilgili bir şey. Aynı şey dediğim gibi yapay zeka konularında da var.
Peki sizin öneriniz olarak bunu alsak, yani mesela çocuklara kaç yaşından, ya yani okulda nasıl bir ders olarak verilmeli bu? Ya yani ayrı bir ders mi olmalı, yoksa atıyorum matematik dersinin içinde bir ders mi olmalı, ya da bilgisayar dersi diye bir ders olup da onun içinde mi algoritma öğretilmeli, nasıl olmalı?
Şimdi bu öncelikle bir kere öğretmenlerin eğitilmesi lazım. Yani yani programlama ve mesela diğer yapay zeka disiplinleri konusunda da aynı şey geçerli. Bu konularda öğretmenlere kodlamayı öğretebilecek yetkinliği sağlayacak bir eğitim sistemi tasarlamak gerekiyor. Aynen. Yani önce öğretmenler. Bu çok aynen önemli. Neden önemli? Çünkü eğer siz öğretmenlere, bunu anlatacak olan öğretmenleri iyi yetiştirirseniz, bu konuyu kavramış olarak yetiştirirseniz, dersin ismi çok önemli değil. O öğretmen, ona herhangi bir isim verilebilir. Yani şu an hani aklımda bir isim yok ama herhangi bir isim ve bilişim saati olabilir vesaire, programlama olabilir, herhangi bir şey olabilir, isim olabilir ama öğretmen burada çok kritik. Neden kritik? Eğer konuyu kavrarsa öğretmen, benim eğitimde önemsediğim iki temel kavramı yerine getirebilir. Birincisi zenginleştirme, ikincisi pekiştirme. Dolayısıyla bu öğretmen bu ikisini yapabiliyorsa, yani zenginleştirme yapabiliyorsa, yani verdiği örnekleri zenginleştirebiliyorsa, buradaki araçların hiç önemi yok. Yani bunu bir fiziksel oyun olarak da bir düzenleyebilir öğretmen. Bilgisayar başında da yapabilir bunu, bu zenginleştirme işini. Ve de pekiştirebiliyorsa, yani hani bu bir tekniği ısrarlı bir şekilde farklı örneklerle vurgulayabiliyorsa artık o çocuk iyi bir eğitim almış sayılır. Dolayısıyla ilk etapta benim önerim aslında öğretmenlerin bu yetkinliğe kavuşturulması, bu açıdan eğitilmesi, sonra ders isimleri, müfredat vesaire düzenlenir.
Valla ilk ben yazılım eğitimini alırken yurt dışında şöyle bir şey vardı. Yüz küsür tane orada bilgisayar bölümündeki öğrenciydik biz. Yan yana oturuyorduk ve içeri giren hocanın anlaşanlı bir hocaydı böyle. Bize verdiği ilk ders şu oldu. Masanın üstüne bir kalem koydu. Arkasında tahta var. Dedi ki bu kalemin kapağını açtırıp bana tahtaya ismi yazdıracak komutlar verin bana. Ve biz yüz küsür tane akıllı öğrenci, sözde akıllı öğrenci, adama kalemin kapağını bile açtıramadık komutlarla.
Tabii.
Yani o kadar kolay da değil hani bu işler demeye getirdi. Gerçekten aynen. De önemli bir şey oldu. Hani benim için aynen, gerçekten çok iyi bir eğitimdi.
Aynen şöyle Serhat Bey, aynı antrenmanı biz oğlumla yaptık.
Evet.
Çok basit bir şey. Hatta videosu var ama yayınlamadım. Hani ne bileyim, hani reklam yapıyorsun falan demesinler diye. Videoya da çektim. Ona portakal, bana dedim ki bir portakal aldım. Portakal sıkma algoritması komutları ver dedim.
Çok güzel.
Veremedi ilk başta. Ki yani fena değildir bizim oğlan. Sıkamadık portakalı. Bayağı bir düzeltim yaptı. Dolayısıyla aslında basit değil. Yani mesela dedi ki portakalı ikiye böl. Neyle böleceğim? Söylemiyorsun ki. Yani,
tabii. Bıçak yani, derken bıçak dediğimiz şey ne? Bana onu anlatın ki önce, değil mi?
Evet. Ya da ikiye bölüyorum. En ucundan kesiyorum mesela. Tam ortadan böl demiyor mesela. İşte. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o kadar detay var ki aslında basit dediğimiz şeylerde. İşte bu tip bunları düşünebilmek çok önemli. Bu analizleri yapabilmek çok önemli. Yani bu basit dediğimiz işte sizin tanımladığınız o hocanızın tahtaya yazdırma vesaire, benim portakal sıkma algoritması. Evet. Basit gözüküyor ama aslında işte basit şeyler değil. Bir de günümüzün en temel sorunlarından biri de aslında o kadar iletişim olanaklarımızın artmasına rağmen aslında iletişememiz, yani derdimizi anlatamamız karşımıza.
Aynen.
Dolayısıyla bütün bunları yani bunların eğitimini almak bence çok önemli.
Peki buradan birazcık şeye geçmek istiyorum. Yine sizin önem verdiğiniz konulardan bir tanesi olduğunu hatırlıyorum. Yapay zeka. Şimdi evet. Biz aslında yapay zekaya geçerek, hani herkes sanıyor ki bir tane zeka yaptık, o insan gibi düşünüyor, insan gibi yazıyor, çiziyor, insanın yaptığı her şeyi yapıyor filan. Ama hani şu anda konuşurken bile aslında bir portakalı ortadan ikiye kestirip sıkmanın bile ne kadar zor olduğunu evet. Şey yapıyoruz ki bunu hayatın her alanına yapay zekanın girmesini sağlayalım. Yani böyle bir dünyanın olup olmadığını ben size sorayım öncelikle.
Şimdi şöyle bir kere en baştan alalım dilerseniz.
Evet.
Yani globalde de böyle aslında. Yani sadece Türkiye'ye mahsus bir konu değil.
Tabii.
Yapay zeka globalde de, tekrar ediyorum, böyle yanlış eksende tartışılıyor. Çünkü kavramlar birbirine karışıyor. Şimdi yapay zekadan anlaşılan, bütün herkese genel olarak anlaşılan, çoğunluk olarak anlaşılan yapay genel zeka algılanıyor veya farklı adları da var. Power AI dedikleri, yani güçlü yapay zeka veya global yapay zeka, ne derseniz deyin. Yani bir insan zekasıyla özdeşleştiriliyor bu tanım. Evet. Aslında günümüzdeki uygulamalarıyla hiç de öyle değil. Günümüz uygulamaları.
Yani yanımıza alıp zeka, muhabbet edip kahvede okey oynayacağımız bir yapay zeka düşünüyor insanlar ama şimdilik orada değiliz herhalde.
Değiliz. Yani yanına bile aslında yaklaşamıyoruz şu anda. Dolayısıyla aslında şu anda günümüz pratiğinde uygulanan yapay zeka uygulamaları aslında çok spesifik alanlardaki uygulamalar. Mesela yani araba süren bir yapay zeka aslında motosiklet bile süremez.
Evet.
Veya yemek pişiren diyelim bir yapay zeka algoritması vesairesi aslında ne bileyim bir su bile ısıtamaz. Yani farklı bir alana geçtiği anda orada tökezliyor. Çünkü sadece bir konu üzerine eğitilmiş oluyor o yapay zeka.
Yani mutfak robotu gibi, hani meyveleri sıksın aynen. Diye alınmış, o kadar.
Aynen.
Televizyonu mutfak aç robot diyemezsiniz robot diye.
Aynen. Yani mutfak robotuna televizyon seyret, mutfak robotuyla televizyon seyredemezsiniz veya çamaşır yıkattıramazsınız.
Evet, evet.
Şu anki yaygın, altını çiziyorum, kullanımdaki yapay zeka şeyi bu. Bir kere bunun altını çizelim. İkincisi o korkulan dediğiniz tarz, hani insana atfedilen tarzdaki zeka kısmı, işte Power AI diyorlar, işte genel yapay zeka deniyor. Onun çok çok çok uzandayız şu anda. Dolayısıyla bir kere yanlış eksende tartışıyoruz. Ha, bu özel alanlardaki yapay zekaya gelirsek de maalesef yine global olarak söyleyebilirim ki yine bazı temel, bazı korku kavramların duvarlarını aşamıyoruz. Hep şey kavramında tartışılıyor. Yani yapay zeka, robotlar bizim işimizi elimizden alacak, işte dünyayı ele geçirecek vesaire. Tamam, yani bu belki 1500 yıl sonra, belki 3000 yıl sonra olacak ama bu şu an bizim korkumuz olacak bir şey değil. Bizim derdimizin aslında bu yapay zeka denen teknolojilerin, disiplinlerin aslında ne olduğunu, hangi kavramlardan oluştuğunu anlamaya çalışmak. Benim de misyonum insanlara bu demin bahsettiğim korkularından bir adım öteye geçip ya bu tamam, bunlar hani siz romantizmini yapıyorsunuz bu işin, işte korkuyorsunuz ama ya gelin biraz da bunu anlamaya çalışalım. Bakın işte bir yapay zeka nasıl eğitilir? Rule based sistemden ne farkı vardır? Eğitim sesi nedir? Test sesi nedir? Bunları biraz tartışalım ki mesleğinizi, işinizi elinizden almasınlar.
Valla yapay zeka deyince şimdi ikiye ayrılıyor insanların, dışarıdaki insanların bakış açısı. Şimdi bir kısım Terminator tarafında, tamam onları geçiyorum, onları hiç tartışmayalım, hani yapay zeka gelecek uzayı ele geçirecek, dünyayı ele geçirecek, onları bir kenara bırakıyorum, hiç tartışmıyorum onları. Şimdi ikinci yarıda da insanlar diyorlar ki bizim işimizi elimizden alacak. Şimdi burada şöyle bir örnek var, yine mutfak robotu örneği verelim. Şimdi mutfak robotu mutfaktan içeri girdi diye aşçı işinden oluyorsa, o aşçı gerçekten kötü bir aşçıdır. Ya adamın işi sadece meyve kesmek, bilmem ne yapmaksa ve robot işin içine girince işsiz kalıyorsa o aşçı zaten aşçı değildir. Şimdi bakıyoruz işlere, yani diyorlar ki işte günlük düzenli sıralı işleri elimizden alacak yapay zeka, insanlar işsiz kalacak. O zaman insanlar gerçekten yanlış çalışıyorlarmış. Hani bir robotun 3 satırlık kodun yapabileceği işleri yapıyorlarsa bu insanlar zaten keşke yapmasalarmış o işleri yani.
Tabii.
Şimdi bunları aynen, anlatabildiğimiz aynen zaman başka bir dünyayı tartışmaya başlayacağız sanırım ama henüz oralarda değiliz. Aynen. Henüz bunu anlatamadık kimseye.
Aynen. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu bir geçebilsek, yani şu faslayı bir geçebilsek ki çabam o yönde. Yani gelin artık biraz da hani işin hani kavramlarıyla konuşalım. Tabii ben hani tutup da bir Naive Bayes matematiksel algoritmasını veya oyun teorisini tartışalım demiyorum matematiksel olarak. Ama gelin hani bunun belirli kavramlarını, mesela etiketlenmiş veri nedir, veri nedir,
evet,
mesela,
evet,
veya neden yapay zeka bu kadar günümüzde popüler? Yani bu kavramları bir önce konuşalım, tamam korkmayalım. Dediğiniz çok doğru. Yapay zeka şu anki kullanımıyla tekrarlanan, tanımlanabilen işleri yapabiliyor zaten.
Aynen.
Yani dolayısıyla sizin yaptığınız iş böyleyse zaten zaman içinde sizin kendinizi mutlaka insan olarak, yani insan yetenekleri olarak
evet,
güncellemenin yaratıcı özelliklerinizi ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani kendinizi geliştirmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor sürekli. Yani faslı artık kapandı. Ben üniversitede 4 sene okudum, bunları öğrendim. Benim bütün hayatım boyunca artık bunlarla ben 20-25 sene, 30 sene bu mesleği yapacağım faslı artık kapandı. Dolayısıyla sürekli insanın da yeni durumlara, yeni mesleklere, yeni oluşumlara göre kendini geliştirmesi, öğrenmesi gerekiyor. Yani bakın ben şunu da savunuyorum, artık basılı geleneksel anlamdaki kitapların, teknik anlamda söylüyorum bunu tabii ki,
evet, evet,
yetişemiyor şeye. Yani 3 ayda bir, teknoloji ayda bir neredeyse geliştiği için basılı kitap basamıyorsunuz o konuda.
Aynen.
Çünkü bastığınız anda teknolojisi geri kalmış oluyor. Dolayısıyla insanın da kendisini sürekli geliştirmesi gerekiyor. İşte aşçı örneğiniz çok doğru. Orada da insan daha farklı, daha yaratıcı, daha insani yönlere odaklı, şeylere odaklanması gerekiyor, konulara odaklanması gerekiyor, kendini geliştirmesi gerekiyor. Sadece yapay zeka bizim rutin olan işlerimizi üstümüzden alıyor.
Evet, yani hani bırakın şey kesmesin aşçı, hani meyveleri kesmesin ama pastasını yapsın, pasta yapmayı bilsin yani. Ona ne meyve kesmekten, adam hani pastanın üstüne meyveleri kesemiyorum diye aşçılığı bırakacak hali yok. Ama birisi bunu yaparsa evet, çok daha güzel yapar işini.
Kesinlikle. Yani şöyle bir şey olacak Serhat Bey. Bu yapay zekadan dolayı, bu tekrarlanan rutin işlerin yapay zeka ve robotlar tarafından yapılmasından dolayı çok fazla boş vaktimiz olacak aslında. Dolayısıyla bizim esas sorunumuz gelecekte aslında bu boş vakti nasıl yöneteceğimizle ilgili. Yani soru şu burada, biz bunu yaratıcı, efektif bir şekilde mi değerlendireceğiz? Bunu katkı sağlayan bir şekilde mi değerlendireceğiz? Yoksa hani yan gelip yatacak mıyız yani? Anlatabildim mi?
Anladım.
Yani bu ciddi bir aslında gelecekte bize hani nasıl çalışma saatleri yüzyıllar boyunca azaldıysa, azalıyorsa, şimdi gelecekte de yapay zekanın rutin işleri yapmasından sonra ciddi bir boş vaktimiz olur. Sorun bu boş vakitleri hangi şekilde değerlendireceğimiz?
Vallahi harika şeyler konuştuk ama bitiremedik bunları. Ben sizi yine bir başka programa mutlaka konuk olarak almak ve hani bu işin felsefesi üstüne sizinle sohbet etmek isterim. Gerçekten de çok hoş ve doyurucu bir sohbet oldu.
Memnuniyetle çoğum harika konulara girdik gerçekten. Her dolar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Zafer Bey. İyi günler diliyorum.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, ya işte bunları hep burada konuşmamız lazım. Çünkü bunları yaygın örgün gazetelerde okuyamayacaksınız. Bunları televizyonlarda o hani şey böyle oley cep telefonu çıkmış, oley 83 megapikselmiş falan diyen şeylerde, programlarda göremeyeceksiniz. O yüzden de biz sürekli burada bunları köpürtmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim haftanın haberlerine. Yani haftanın haberleri genelde 5G ağırlıklı haberler. Size bunları hemen hızlı birbiri ardına okumak istiyorum kalan kısa vaktimizde. Şimdi Almanya'da 700 MHz bandının kullanımı değişiyor. Eskiden televizyonların yayın için kullandığı 700 MHz'leri 5G'nin kullanımını açmışlar. Çok güzel bir şey bu. Biz de daha önceki 4G ihalesinde aslında yine televizyonlar ve yayıncılık için, karasal yayıncılık için ayırdığımız 800 MHz'i şeye ayırmıştık. 4G'ye ayırmıştık. Şimdi Almanya 5G için 700'ü yapıyor. 700 olması 900'ü biliyorsunuz hani biz ilk 2G 900 MHz'ti. Sonra işte 1800 MHz çıktı. Arya'nın daha doğrusu gelmesiyle. Peki 700 olması bize ne sağlıyor? 700 olması daha az baz istasyonuyla veriyi, sesi vesaireleri, sinyalleri daha uzağa göndermeye, daha az baz istasyonu kullandırtmaya yarıyor. Bakalım Türkiye'de bu anlamda 700 MHz verilecek mi? Ama şirketler istiyorlar 700 MHz'leri. Keşke bize verse devlet diyorlar. Daha etkin sistemlerini kullanabilmek için. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize. Şimdi dünyada çok da aslında 5G yok ya, daha kim ne kullanıyor ki diyenler için bir haber toplaması yaptım. Haberimin kaynağı Ookla, yani bu hani speedtest.net var ya, böyle acaba ya benim kaç çekiyor burada, internetimiz ne kadar hızlı falan diye bakarsınız ya. Onu yapan şirketin bir haritası çıkmış. Bu haritayı aldım elime. Şöyle bir şey diyor harita bize. Şu anda 5G noktalarının sayısı, ama hem kullanacak hani baz istasyonu vesaireler cihazların konduğu, hem de ağın artık bilfiil çalıştığı 5G alanlarının sayısı dünyada şu anda 603. 603 farklı şehirde, merkezde şu anda 5G mevcut dünyada. Bunu bir koyalım bir kere. Ağın bulunduğu ancak seçilmiş bazı kullanıcılara verildiği şehirler var. Henüz hani test aşamasında olduğu için bu. Bunların sayısı 30. 5G cihazlarının bulunduğu ancak ağın daha yayına açılmadığı, hani hazırız ama daha dur şu paraları pulları falan bir ayarlayalım ondan sonra açarız dediğimiz ağların sayısı da 110. Yani şu anda kabaca bir hesap yapalım. 763 tane dünyada 5G'ye hazır, hemen hop diye çıkacak, hatta çıkmış olan merkez var. Onun için de ya 5G daha gelmedi abi, nereye? Oo, daha 5G'nin dünyaya gelmesine çok var. Niye biz bunu ülkemiz için konuşuyoruz diyenler için bunu bir kenarda tutalım. 763 sayısını, bugün itibariyle 763 sayısını aklımızın bir köşesinde barındıralım istiyorum. Şimdi böyle demişken mesela nerelerde varı da hemen konuşalım. Mesela Telekom İtalya bir açıklama yaptı. 6 şehirde, İtalya'nın 6 şehrinde 2 gigabit 5G hizmeti vermeye hazırlandığını, hatta bunun için hazır olduğunu söyledi. Neymiş bunlar, hemen bakalım. 5G ağını Roma, Torino ve Napoli'den çoktan başlatmış. Yıl sonuna kadar ülke genelinde 6 ek şehire 30 turistik bölgede 50 sanayi bölgesinde hizmet olarak sunmayı hedeflediğini söylüyor. Yani yıl sonu diyoruz bakın. Şaka yapmıyorum, yıl sonu. Yani 2020 yılına geldiğinde bu insanlar bütün turistik yerlerinde oho jungle jungle 5G kullandırtıyor olacaklar. Yine dediğim gibi yani hep biz bunları düşünelim. Bir tane Vodafone haberi enteresan. Vodafone Continental'le birlikte bir iş yapmış ve şöyle bir şey yapmışlar. Trafik kazalarını önlemeye çalışan ve 5G'yi bu anlamda kullanan bir şey yapmışlar. 5G teknolojisinde hazır testler yapmışlar. Almanya'nın Aldenhoven'da bulunan 5G mobilite laboratuvarında gerçek koşullar altında yürütmüşler bu çalışmaları. 2020'nin başında bu teknolojileri dayalı seri üretime geçilmesi düşünülüyormuş. Ve kazaları 5G ile önlemenin yollarını araştırıyorlar hep birlikte. Hani 5G yoktur konusunu bir kez daha düşünelim buradan. Bir kere daha hatırlayalım. Hep hatırlatacağım bunları size, hiç merak etmeyin siz. Oradan Ericsson haberi yapalım bir tane. Ericsson haberine geçelim. Bu hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi bu. Ericsson'un CEO'su şöyle bir şey söyledi. Operatörler kendilerini Metallica gibi geliştirebilmeliler dedi. Şimdi Allah Allah nasıl yani filan. Şimdi Metallica'yı eskiden biz 70'lerin sonu 80'ler filan deli deli dinlerdik. Böyle sert şey bir müziği vardı. Ama sonra Metallica kendini başka bir yere doğru götürdü. İlk onu sevenler biraz daha böyle ah keşke böyle olmasaydı dedi. And Justice for All albümüyle sonraki albümlerini hani şu anda son çıkarttıkları albümleri falan kıyas kabul etmez tabii. Bizim bakış açımızda ama şöyle bir şey var. Daha çok sattı. Yani kendini başka bir yere doğru dönüştürerek kimilerine göre kendi davasını satarak daha fazla satmaya başladı. İşte Ericsson diyor ki operatörler de onun gibi olmalı. Kendini değişen şartlara göre düzeltmeli. Operatörlerin ilk şeyleri diyecekler mi acaba? Eskiden çok sert çalardı şimdi yumuşak yumuşak çalıyor. Olmaz böyle diyecekler mi? Bilmiyorum onu. Bu arada şöyle bir şey oldu. Avrupa hükümetleri güvenlik konusunda ciddi adımlar atmaya başlamıştı. Bunu da size geçen hafta da haberlerde söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret savaşları kapsamında Çin'in teknolojide Huawei'ye saldırmasıyla böyle bir farklı bir ortama girdik tabii ki. Ancak Avrupa'nın eskiden daha büyük olan teknoloji devi CEO'su, Nokia'nın CEO'su Rajiv Suri Avrupa'ya öyle yapmasak mı acaba diye bir mesaj göndermiş. Yani böyle hani çok siz güvenlik konularında araştırıyorsunuz, güvenlik konularında böyle çok ciddi adımlar atıyorsunuz, güvenliği inceleyip sık dokuyorsunuz da acaba öyle yapmasak mı ya, bu böyle biraz şey oldu demiş Nokia CEO'su. Yani biraz daha az güvenlik yapsak da bunları satsak ya, yoksa satamayız ki biz bunları demiş. Bunu da buradan sizin gülme, eğlenme kategorinize koyuyorum masanın üstüne. Son olarak bir tane haber daha vereyim size. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları Huawei ile işbirliği yapmış. Ne yapmış işbirliği olarak? Hava yolu ulaşımında da kullanıcıların beklentilerinin değiştiğini görmüş. Dijital havaalanı hizmetleri vermiş ve Huawei ile birlikte bulut hizmetlerine gelmiş. Yani uçakları var adamların, bulutlara çıkacak ama uçaklarla bulutlara çıkmıyor. Huawei ile çıkıyorlar diye böyle küçük bir komiklik olarak da araya koyabiliriz. Diyelim de haftanın açılışının böylece sonuna gelmiş olalım. Ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler Rehberi'nde RSFM'de sizlerle birlikte olduk. Şimdi Hair Müzikali'nden Aquarius'la bitirelim programımızı. Cuma günü birlikte olmak üzere diyorum. Hoşça kalın. We'll be right back.
Dünyadan gelişmeler.
Dünyada öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Ankara-Moskova hattında gözler S-400 hava savunma sistemlerinin teslimat sürecinde. Konuya ilişkin son açıklama Bosna Hersek ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarihler, bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Uçakla gelecekler biliyorsun. Bu gelen bütün S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için, özellikle de dünyamız için hayır olsun diyoruz.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kararlılık mesajı verdi.
Tabii sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım. Gerek bizler Türkiye'de